Ayrım 4. Yıkanmak istiyorum. Suna Aras. Sayfa 61. Ayşe. Ayşe de bizim mahalleden, yani sosyal çevreden bir arkadaşımız. Tabii ki kendisi konuşmak istediğini söyleyene kadar tecavüz mağduru olduğunu bilmiyordum. Mesleğinizi öğrenebilir miyim? Hukuk fakültesini bitirdim. Nereli olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Elazığ doğumluyum ama İstanbul'da büyüdüm sayılır. Çok uzun yıllardır bu kentte yaşıyoruz. Kaç kardeşsiniz? 6 kardeşiz. 2 kız, 4 erkek. Neler yaşadığınızı anlatır mısınız? O zamanlar öğrenciydim. Parasız eğitim hakkımızdır diye bir basın açıklamasına katılmıştım. O gün basın açıklamamıza izin verilmediği gibi birçok kişi dövülerek gözaltına alınmıştı. Ben gözaltılar başladığı zaman oradan uzaklaşmış, okulun bahçesine girmiştim. Bir saat sonra bir arkadaşımla buluşmak için okuldan ayrıldım. Biraz yolumu uzatarak ana caddeye indim. Karşıdan karşıya geçmek için yürüyordum. Yaya geçidine 100 metre falan kala bir sivil araba önümde durarak aşağıya 2 kişi indi. Birden koluma girerek, "Kurtulacağını mı sanıyordun? Yürü bakalım," diyerek beni arabaya soktular. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Bağıramamıştım bile. Birisi başımı önüme doğru bastırıyordu. Başımdan bastıran sürekli küfür ediyordu. Birisi de iki kolumu birden bükerek arkada tutuyordu. Bir kişi de arabayı kullanıyordu. Beni arka döşeme ile ön döşemenin arasına sıkıştırmışlardı. Kafamdan bastıran öyle kötü bastırıyordu ki boynumun kırılacağını düşünüyordum. Sanki parmakları boynumu deliyordu. Ağzımdan sadece hırıltı gibi bir ses çıkıyordu. Telsiz sesleri duymasam o an kim olduklarını bile bilmiyordum. Beni emniyet müdürlüğüne götürdüler. Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Bu benim ilk gözaltımdı. İnanın çok korkuyordum. Oraya dair çok şey duymuştum. Bana işkence yapacaklarından korkuyordum. Arabadan indirmeden önce gözlerimi bağlayıp arkadan ellerimi kelepçelediler. Kısa bir yürüyüşten sonra asansöre bindirdiler. Kaçıncı kata çıktığımızı bilmiyordum ama her yerden telsiz sesleri ve konuşmalar geliyordu. Koridorda yürürken birisiyle konuşmuşlardı. Yanımızdan geçen birisi şöyle demişti. O misafirlerimiz hala gelmeye devam ediyor demek. Başımdan bastıran, güzel misafirlere her zaman kapımız açıktır diye cevap vermişti. Kollarımla başım bana ait değildi sanki. Gözlerim bağlıydı ve ben karanlıktan korkuyordum. Birinin içeri girdiğini hissedince zorlukla yerimden doğruldum. Birkaç adım geri geri gidince duvara dayanmıştım. Korkumdan ayakta zor duruyordum. Birçok arkadaştan orada neler yaşadığını dinlemiştim. O arkadaşların sesleri beynimin içinde uğulduyordu hep. Başım dönüyor, gözlerim kararıyordu. Başımda müthiş bir ağrı vardı. Beni arkadaşlarımın yanına götürün dedim. Cevap vermedi. Nefes seslerini duyuyordum. Dehşete kapılmıştım. Bir taraftan da korktuğunu belli etme diyerek kendime cesaret vermeye çalışıyordum. Ama bu mümkün değildi. Ölecek kadar korkuyordum. Kulağımın dibinde kötü kötü nefes alıp veriyordu. Bana vuracak diye beklerken iki eliyle birlikte iki göğsümü sıkmaya başladı. Çığlık çığlığa bağırıyordum. Beni yere fırlatarak üzerimi soymaya başladı. Kot pantolon giydiğim için çıkarmakta zorluk çekiyordu. Ben yerde debelenip rastgele tekmeler atarak bağırıyordum. Bir süre sonra belden aşağım çırılçıplaktı. Bana tecavüz etti. Ben öylece ölü gibi yatıyordum. Kollarımı hissetmiyordum. İlk erkeğim ben oldum diyerek ayağıma tekme attı. Bunu hiç unutmayacaksın diyerek dışarı çıktı. Öylece çıplak ve bitkin bir şekilde yatarken öteki geldi. O da tecavüz etti. Elini bacak arama sokarak kokladı. Taze kana da bayılırım. Hele o kan bir kızın kanıysa. Başımı iki elinin arasına alarak sıktı. Bu kan sizin gibilerin kızlık kanıysa iyice bayılırım diyerek başımı yere çarptı. Elini bir daha içime soktu. Göz bağımı hafif aralayarak kanlı parmaklarını bana gösterip yaladı. O çıkınca biri daha gelip tecavüz etti. O kadar kötü durumdaydım ki kıpırdayamıyordum. Yüzlerini gözümün önüne getirmeye çalışıyordum. Sanıyorum son gelen arabayı kullanan polisti. Ama onun yüzünü tam olarak görememiştim. O tecavüz ettikten sonra beni tokatlayıp saçlarımı yoldu. Sonra da bana... Aklın başına geldi mi? İstersek seni burada gebertiriz, kimsenin haberi bile olmaz. Dua et ki bizim gibilerin eline düştün. Bilseydim kızı olan kızsın, ilk önce ben becerirdim seni. Hoşuna gitti mi ha? Hangimiz daha iyi becerdik seni? Demek ki sizin gibilerden de bu yaşa kadar kendini... S'den duranlar da var. Ne yazık ki ilk şöleni kaçırdım diyerek memelerimin ucunu sıktı. Saçlarımı çekti, yüzüme tükürdü. Kaltak! Orospu diyerek hakaretler etti. Bacaklarıma üst üste tekmeler savurdu. Orada ne kadar öylece kaldım bilmiyorum. Bir süre sonra kollarındaki kelepçeleri çözdüler. Üzerimi giyinmemi söylediler. İki kişi koluma girerek asansörle aşağı indirdiler. Sonra arabayı itekleyip iki kişi yanıma bindi. Arabayı süren bir şarkı söylüyordu. Şivesi Lazca'ydı. Sanırım sözlerinin bir kısmı aklımda kalan kadarıyla şöyleydi. Ay vurmuş güzel gece, gel gidelim bu gece. Bu gece gittiğin yetmedi mi diye aralarında şakalaşıp gülüşüyorlardı. Araba bir süre yol aldıktan sonra gözlerimi açtılar. Başıma bastıran arabanın kapısını açarak aşağıya indi, beni dışarı çekerek. Şimdi defol, bir daha da gözümüze görünme diyerek beni sırtımdan itekledi. Sonra çantamı önüme atarak gittiler. Bırakıldığın yer neresiydi? Bir süre nerede olduğumu hatırlayamadım. Hava iyice kararmıştı. Beni aldıklarında saat 2'ydi. Sonra un kapanında olduğumun ayırdına vardım. Alt gecenin merdivenlerinde bir süre oturdum. Yanımdan geçenler çok garip bakıyorlardı. Zaten saat geçti. Çevrede çok az insan vardı. Bir genç yanıma gelerek, "Hasta mısın?" dedi. Çantamı açmasını rica ettim. Öylesine titriyordum ki ellerim tutmuyordu. Çantamdaki paranın yerinde durup durmadığını merak ediyordum. Çantamdaki para yerinde duruyorsa taksiyle teyzeme gitmek istiyordum. O şekilde eve gidemezdim. Parama dokunmamışlardı. Zaten 13 milyon para vardı çantamda. O arkadaşın koluna girerek alt geçitten karşıya geçtim. Bana bir taksi durdurup bindirdi. "Gittiğiniz yere bırakabilirim," dedi. Yüzüne baktım. Ya bu da bana kötülük yaparsa diye düşündüm bir an. Temiz bir yüzü vardı. İyi bir insana benziyordu. Soru dolu bakışlarından halime üzüldüğü anlaşılıyordu. Yalnız kalmaktan korkuyordum. Kabul ettim. Beni arabanın arkasına geçirip kendisi de öne oturdu. Soğanlı'da oturan teyzemin kapısına kadar götürdü. Yol boyunca arada bir dönerek yüzüme bakıyordu. Ne adımı sordu, ne adını sordum. Taksiden inerken teşekkür ettim o kadar. Durumu teyzenize anlattınız mı? Eve gittiğimde eniştem evde yoktu. Teyzemle kızı evdeydi. Beni görünce şok olmuşlardı. Teyzem, "Sana ne oldu, biri bir şey mi yaptı?" diyerek dönüp duruyordu. Boş bakışlarla yüzlerine bakıyordum. Titriyordum. Birden, "Çok hastayım," dedim. "Yıkanmak istiyorum. Yıkanmak ve uyumak istiyorum." Teyzemin kızı beni banyoya götürdü. Titremem çoğalmıştı. Teyzemin kızı, "Sana yardım edeceğim," dedi. Kabul etmedim. "Suyu aç yeter," dedim. Çok endişeli görünüyordu. Suyu ayarlayıp dışarı çıktı. Üstümü çıkarırken gözüm aynaya takıldı. Tanrım, bana ne olmuştu? Yüzüm kireç gibi bembeyazdı. Dudaklarım titriyordu. Gözlerim hiç görmediğim kadar iriydi. Sanki o ana kadar tecavüze uğradığımı unutmuştum. Birden dehşete kapıldım. Lavaboya tutunmasam düşecektim. Kustum. Oturarak pantolonumu çıkardım. Pantolonumun paçalarının arası ıslaktı. Siyah bir pantolon olduğu için ıslaklığın kan mı yoksa başka bir şey mi olduğunu anlayamadım. İç çamaşırıma bakınca kan olduğunu anladım. Kanımla onların spermleri birbirine karışmıştı. Bir daha kustum. Suyun altında ne kadar kaldım bilmiyorum. Çok kalmış olacağım ki teyzem banyonun kapısına tam 3 defa gelmişti. Teyzemin kızının çamaşırlarını giyindim. Kanamam vardı. Regle olmuşum diye pet istedim. Bütün soruları yanıtsız bırakarak yatağa girdim. Her yerim ağrıyordu. Başım, boğazım, göğüslerim, karnım, belim ağrıyordu. Teyzemin kızı yanıma oturmuş yüzüme bakıyordu. Ağrı kesici istedim. 2 tane birden içtim. Teyzemin kızı, "Ne oldu Ayşe?" dedi. "Ben de bir şey yok. Gözaltına alındım, biraz dayak yedim, hepsi bu. Lütfen teyzeme söyle telaş etmesin. Annemleri ara, burada olduğumu söyle. Yalnız gözaltına alındığımı onlar duymasın. Annemin telaşını biliyorsun," dedim. Tamam diyerek odadan çıktı. Teyzemin kızının söylediğine göre sabaha kadar inlemişim. Birkaç defa bağırmışım. O sabah 5'e kadar başımda beklemiş. Öğlene doğru uyandım. Önce nerede olduğumu bir sürü hatırlayamadım. Teyzemin kızı da karşı divanda hala uyuyordu. Boynumla göğüslerimin ucu çok sızlıyordu. Bütün gövdemin eti acıyordu. Kasıklarım ağrıyordu. Yavaş yavaş olup bitenleri hatırladım. Tanrım, ben tecavüze uğramıştım. Hem de 3 kişi tarafından. Ne yapmam gerektiğini düşünmeye başladım. Yorganı başıma çekmiş, hıçkırı hıçkırı ağlıyordum. İlk defa ağlıyordum. Nedense o ana kadar hiç ağlamamıştım. Gözaltına alındığıma dair hiçbir belge yoktu. Hiçbir işlem yapılmamıştı. Bırakın tecavüze uğradığımı, gözaltına alındığımı bile ispatlayamazdım. Kanamam 2 gün sonra durdu. Boynumla göğüslerimin morluğu çok zaman sonra iyileşti. İspatlayamam diye hiç kimseye söylememeye karar verdim. Bir de gözaltında tecavüze uğrayan insanların sonuçta şikayetçi olsa da tecavüzü yapanlar hakkında hiç işlem yapılmadığını, yapısa da cezalandırmadıklarını biliyordum. Boşuna hem rezil olacaktım hem de ailemi üzecektim. Onun için sustum. Şu ana kadar hiç kimseye anlatmadınız mı? Hayır, anlatmadım. Aslında birkaç defa İnsan Hakları Derneği'ne başvuru yapmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Şimdi neden anlatmaya karar verdiniz? Sizi konuşmaya zorlayan nedir? Aslında tam 3 aydır düşünüyordum. Bu 3 ay içinde en az 100 defa konuşmaya, ardından konuşmamaya karar verip durdum. Ama içim bir türlü rahat değildi. Sonuçta böyle şeylerin yaşandığını bilinmesi gerekiyor diye kendimi ikna ettim. Aslında bilinse ne olacak, bilinmese ne olacak? Hala öyle düşünüyorum. Sanki göz altında tecavüzlerin yaşandığını bilmiyorlar mı? Erkeklere bile göz altında tecavüz ediyorlar. Ama insanlara bu kötülüğü yapanlara hiçbir şey yapılmıyor. Yalnız belki şu faydası olabilir. Umarım olur. O kabustan kurtulurum. Belki biraz rahatlarım. Konuşan kadınlar sonradan rahatladıklarını söylediler. Nasıl bir kabus bu? Biraz açar mısınız? Yıllardır huzurla yatağa giremedim. Kötü rüyalar görüyorum. Aslında rüyalar değil, hep aynı rüyayı görüyorum. Karanlık bir oda görüyorum. Adada sadece eller oluyor. Bir el boğazımı sıkarken, bir el sürekli yüzüme kan döküyor. Bir el de bacağımın arasından içime girerek karnımın içini dışarıya çekiyor. Yani iç organlarımı. Çok acı çekiyorum. Bu rüyayı çok sık görüyorum. Soluk soluğa bağırarak uyanıyorum. Bir daha da uyuyamıyorum. Bir gün boyunca sahiden olmuş gibi karnımın içi ağrıyor. Bazen uyanıkken bile yüzüme kan döküldüğünü sanıyorum. İrkiliyorum. Hiç farkında olmadan yüzümü yıkıyorum. Şimdi nerede bir polis görsem içimde bir titreme oluşuyor. Hepsine saldırmak, yok etmek istiyorum. Bu olayı yaşamadan önce bir erkek arkadaşım vardı. Onu seviyordum. Tecavüze uğradıktan sonra ondan ayrıldım. Bir süredir bir arkadaşım var ama ne olacak bilmiyorum. Sanırım erkekleri içten içe sevmiyorum. Bu konuda kendimi ikna etmeye çalışsam da bir türlü olmuyor. Kısacası yaşadığım bu olay hayatımı alt üst etti ve tamamen olumsuz anlamda değiştirdi. Bir psikiyatra gitmeyi düşünmediniz mi? Hayır, gitmedim. Yanlış yaptığımın farkındayım ama ben gitsem de ayaklarım gitmiyor. Belki bir gün giderim. Türkan. Bir öğretmen arkadaşımın kocasının uzak bir akrabasıdır. Kendisini arkadaşımın evinde tanıdım. İlk dikkatimi çeken şey gözlerinin çok güzel, ellerinin yaşından ve yüzünden çok daha yaşlı olmasıydı. Bakışları anlamlı ve derindi. Biz sohbet ederken sessiz sedasız çay servisi yapıyordu. Arkadaşımın 4 yaşındaki kızıyla ilgileniyordu. Arkadaşım bana 15 günde bir temizliğe geliyor. Çok iyi bir insan ama içine çok kapanık. Seninle konuşmak istediğini söyledi dedi. Benimle ne konuşacağını biliyor musun dedim. Hayır, kendisi ne konuşacağını söylemeyince ben de sorma gereği duymadım. Kulağıma doğru eğilerek tecavüz olabilir dedi. Geçen hafta seninle telefonda konuşurken bendeydim. Beni o akşam aradı. Sabah kahvaltısına gelmesini söyledim. 2 gün sonra gelebilirim dedi. Temizlik için 2 eve gideceğim. 2 gün sonra birlikte kahvaltı ediyorduk. Tedirgindi. Ağzını iş olsun diye attığı küçük lokmaları zorlukla yutuyordu. Rahatlaması için bir sürü oyalanıyorum. Karşılıklı sabah kahvemizi içerken benimle ne hakkında görüşmek istediğini öğrenebilir miyim diye soruyorum. Uzun uzun susuyor. Bir kitap hazırlıyormuşsunuz. O konuda görüşmek istiyorum. Benim yaşadıklarımı da yazmanızı istiyorum diyor titreyen bir ses tonuyla. Ağlamamak için kendini zorladığı her halinden belli olduğu için tecavüze mi uğradınız sorusunu sormadan söyleşiye başlıyorum. Memleketinizi öğrenebilir miyim? Diyarbakır. Kaç yaşındasınız? 33 yaşındayım. Okula gittin mi? İlkokul 3'e kadar okudum. Neden en azından ilkokulu bitirmediniz? Babam bu kadar yeter dedi. Kaç kardeşiniz var? 7 kardeşim vardı. 4'ü kız, 3'ü erkek. Neden vardı dediniz? Şimdi yoklar mı? Biri öldü, biri de kayıp oldu. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Yani evden gitti, bir daha gelmedi. Sizin dışınızda kardeşleriniz okudu mu? En büyük ağabeyim dışında kimse okumadı. Ağabeyiniz yüksek okul mu okudu? Evet, inşaat mühendisi oldu. Baban ne iş yapıyor? Memleketteyken inşaatlarda çalışıyordu. Duvar ustasıdır. Bir süre burada da çalıştı ama şimdi işi yok. İş mi bulamıyor? Hem iş bulamıyor hem biraz hasta. Bel fıtığı oldu. Midesinden rahatsız, midesinde ülser var. İstanbul'a ne zaman geldiniz? 17 yıl önce geldik. İş bulup çalışmak için mi geldiniz? Göç etmenizin başka bir nedeni mi vardı? İş için gelmedik. Göç etmek zorunda kaldık. Neden göç etmek zorunda kaldınız? İşte öyle. Siz bilirsiniz ama çekinmeniz için bir neden yok. Tekrar sormak istiyorum. Neden göç etmek zorunda kaldınız? Babam korktu orada yaşamaktan. Evimize sık sık polisler geliyordu. Babamı götürüp çok işkence yapıyorlardı. Kardeşlerimden ikisinin nerede olduğunu bilmiyorduk. Onların yerini soruyorlardı. Sonra evde kim varsa götürmeye başladılar. Beni de çok götürdüler. Annemi de götürdüler. Biz de göç edip buraya geldik. Daha doğrusu işkenceden kaçtık. Ölen kardeşiniz nasıl öldü? Dağda bir çatışmada öldü. Öteki kardeşinizden neden haber alamıyorsunuz? Nereye gittiğini hiç söylemedi mi? Hayır. Bir sabah evden çıktı, bir daha da dönmedi. Ondan sonra da hiç haber alamadık. Nerede olduğunu, ne yaptığını, ölü müdür, sağ mıdır bilmiyoruz. Dağa mı gitti? Bilmiyorum. Tecavüze mi uğradınız? Tecavüze uğradım. Kimin tarafından? Hem kayınbabam tarafından hem de polisler tarafından tecavüze uğradım. Kaç yaşında evlendiniz? 16 yaşında. Kendiniz mi istediniz, aileniz mi evlendirdi? Ben de istedim, onlar da istedi. Olayın nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini anlatabilir misin? Kocam askere gittikten sonra kayınbabamla kalıyordum. Evde benim dışımda iki kaynım vardı. Kocamın annesi daha önce ölmüştü. Kayınbabam bana iyi davranırdı. Sonra kocam askere gitti. O askere gittikten 2-3 ay sonra kayınbabam değişmeye başladı. Ben önceleri bir şey anlamıyordum. Bir gün eve erken gelmişti. Ben kendisine yemesi için yemek koydum. Yıkanmak istediğini söyledi. Kendisine su hazırlayıp banyo yaptığımız yere bıraktım. Gidip yıkandı. Banyosu bittikten sonra ben yemeği bir daha ısıtıp sofraya bıraktım. Çok tedirgin görünüyordu. Yemek yerken elleri titriyordu. Arada bir garip garip yüzüme bakıyordu. Ben içimden acaba hakkımda kendisine bir şey mi dediler de ona mı sinirlendi diye düşünüyordum. Çünkü bu saatte pek eve gelmezdi. Sinirli görünüyordu. Yemek yedikten sonra hele bir çay yap dedi. Ben çay yapmak için mutfağa geçtim. Peşimden gelip kapıda durup öylece bana bakıyordu. Ben çok korkmuştum. Dizlerim titriyordu. Bu işte bir iş var dedim içimden. Genellikle bana iyi davranırdı ama sinirli ve geçimsiz bir adamdı. Bir süre öylece oyalandım. Yanından geçip odaya gitmeye korkuyordum. Hele buraya gel dedi. Yanına gittim. Buyur baba dedim. Birden bana sarıldı. Ben kendisini iterek ne yapıyorsun dedim. Vallahi bir şey yapmıyorum dedi. Kendisini iterek içeri geçmek istedim. Beni arkadan yakalayarak sarıldı. Bırak ne yapıyorsun diye elinden kurtulmaya çalıştım. Bana sıkıca sarılmış bırakmıyordu. Beni öpmeye, oramı buramı elleyip sıkmaya başladı. Ben ağlayıp beni bırakması için yalvardım. Bırakmayınca kendisiyle boğuşmaya başladım. O külotumu çıkarmaya çalışıyor. Ben bırakmıyordum. Sonra beni ısırmaya başladı. Görünmeyecek yerlerimi koparacak gibi ısırıyordu. Kollarımı altıma koyarak bir eliyle göğsümden bastırırken bir eliyle donumu çıkardı. Ben çığlık atıyordum. Ona yalvarıyordum. Ben senin gelininim diyordum. Bana hiç cevap vermiyordu. Ağzıma başörtümü tıkadı. Sonra tecavüz etti. Tecavüz ederken de şeytan diyordu. Sen bir şeytansın. Sanki dünya başıma yıkılmıştı. Bir türlü inanmak istemiyordum. Oğlu askerdi. Ben onun geliniydim. Nasıl yapardı bunu? Bana tecavüz ettiği yerde öylece oturup kalmıştım. Dişlerim birbirine vuruyordu. Oysa hava sıcaktı. Yerimden kalkamıyordum. Ağlamak istiyordum. Ağlayamıyordum. O mutfakta bir şeyler yapıyordu. Sonra su içtiğini gördüm. Yanımdan geçerek ayakkabısını giydi. Evden çıkmadan kapıda durup bir süre bana baktıktan sonra "Bugünlerde herkes Kimburdu'ya gidiyor. Ağzını açarsan baban da gider." dedi. Sonra birkaç adım atıp geri döndü. Bunu sen istedin, sen beni günaha soktun, sen bir şeytansın diyerek çıkıp gitti. Ben oturduğum yerden kıpırdayamıyordum. Çok şaşırmıştım. Sanki önce ne olduğunu anlayamamıştım. Sonra aklım yerine geldikçe çok gücüme gitti. Bunu nasıl yapardı bir türlü anlayamıyordum. Ağladım, ağladım, ağladım. Orada öylece uyuyup kalmışım. Uyandığımda her yerim sızlıyordu. Sızlayan yerlerime baktığımda ısırdığı yerler simsiyah olmuştu. Yaşadığım olay bir daha gözümün önüne geldi. Yine inanamadım. Acaba rüya mı gördüm diye düşünüyordum. Etimdeki diş izleri olmasa belki de öyle düşünecektim. Rüya olduğunu düşünecektim. Konuşursan babanı öldürmekle mi tehdit ediyordu? Evet, ağzını açıp bu konuyu anlatırsan baban Kimburdu'ya gider diyordu. Yani babanı öldürürüm, kimse de benim öldürdüğümü anlamaz demek istiyordu. Söylediğini yapardı da, bunu yapacak bir adamdı. Peki sonra ne oldu? Hiç kimseye anlatmadınız mı? Tecavüzlere devam etti mi? Hayır, kimseye anlatmadım. O günden sonra birkaç günde bir bana tecavüz etmeye başladı. Gündüzleri evde kimse yokken ediyordu. Her tecavüz ettiğinde her yerimi ısırıyordu. O ilk günden sonra içime boşalmıyordu. Anlatırsam bunu başkasının yaptığını söyleyecekti. Bir başkasıyla oğlunu aldattığımı söyleyecekti. Onun için ısırıyordu. Vücudumda kocamı aldattığıma dair kanıt olsun diye. Her zaman her yerimde diş izleri oluyordu. Simsiyah diş izleri. Zaten böyle bir şey söylediği an ya kayınlarım beni öldürürdü ya babam. Bunun affı yoktu. Bir gün biri o diş izlerini görür diye ödüm kopuyordu. Çünkü hiçbir zaman bunları kimin yaptığını ne onlara ne bir başkasına inandırabilirdim. Böyle bir şey ne duyulmuştu ne de görülmüştü. Kim inanırdı bana? Kayınbabamın bana böyle bir şey yaptığına hiç kimse inanmazdı. İyi insan olarak bilinirdi. Oruç tutup namaz kılardı. Kimseye kötülük etmezdi. Kimsenin hakkını yemezdi. Bana bunu yaptığına hala inanamıyorum. Bu böyle devam edip gitti mi? Bir süre devam etti. Bu zaman içinde sürekli ne yapabileceğimi düşünüp duruyordum. Sonra bir gün bana tecavüz ettikten sonra artık buna dayanamayacağımı anladım. Zaten o günden sonra yaşayıp yaşamadığım belli değildi. Onu öldürüp dağa çıkmayı düşünüyordum. Akşamları kayınlarım evdeyken bana hep kızım diyordu. Bu çok gücüme gidiyordu. Bir gün ona dedim ki, ben babamın evine gideceğim. Bana kötü davrandığını, beni dövdüğünü, artık o evde kalmayacağımı söyleyeceğim. Eğer sen söylediklerimi kabul etmezsen, olmaz derse, gelsin diye ısrar edersen, bu sefer seni ben öldüreceğim. Öldürmesen bile bölücülük yapıyorsun diye ihbar edeceğim. Hangisini istiyorsan onu seç. Senin için dağdaki insanlara yardım ediyor diyeceğim. Korkmuştu. Aslında öldürüleceğimden değil de ihbar edeceğimden korkmuştu. Zaten emniyet güçlerinden çok korkuyordu. Kabul etti mi? Önce beni dövdü. Sonra da git kancık dedi. Sen bir şeytansın. Beni günaha sokan şeytan. Beni sen günaha soktun diyerek beni kovdu. Babanın evine mi döndün? Evet, babamın evine döndüm. Peki onlar seni geri göndermeye çalışmadılar mı? Önce çalıştılar. Sonra onlara beni kayınbabamın sürekli dövdüğünü, bir daha oraya dönmeyeceğimi, geri göndermek için zorlarlarsa ya intihar edeceğimi ya da kaçacağımı söyledim. Babam kayınbabamı pek sevmezdi. Onun için fazla üzerinde durmadı. Ama akrabalar beni geri götürmek için çok uğraştılar. Babam kocası askerden gelene kadar kalsın dedi. Böylece kayınbabamdan kurtulmuş oldum. Kocan ne dedi bu duruma? Önceleri dönmem için zorladı. Ona da istiyorsan boşanalım. Bir daha sen olmadın o eve dönmeyeceğim. Babam beni dövüyor, kötü davranıyor dedim. Zaten o zamanlar bizim oralarda her insan kendi canının derdine düşmüştü. Ortalık çok karışıktı. Sürekli evler basılıyordu, köyler yakılıyordu, insanlar öldürülüyordu. İnsanlara hakaret ediliyordu, işkence yapılıyordu. Belki de o kadar olayın içinde benimki önemli sayılmadı. Emniyette de tecavüze uğradığınızı söylediniz. Bu olay nasıl oldu? Gözaltındayken polis mi yaptı? Tecavüze uğradığınız yer polis emniyeti miydi yoksa başka bir yer mi? Evimiz sık sık basılıyordu. Önceleri babamı alıp götürüyorlardı. Babama günlerce işkence yapıyorlardı. Bir süre sonra bizi de götürmeye başladılar. Babamla birlikte beni ve annemi de götürüyorlardı. Eve gelenler yüzlerini kar maskesiyle kapatırlardı. Sivil giyimli oluyorlardı. Hep gece yarısından sonra gelirlerdi. Bizi götürürken gözlerimizi bağlıyorlardı. Nereye götürüldüğümüzü bilmemiz mümkün değildi ki. Nerede tecavüze uğradığımı, kimin yaptığını nereden bileyim? Kim evimizi basıp bizi götürüyorduysa onlar da tecavüz edenler. Olayı yaşadığınız günü anlatabilir misin? O gece babam, ben ve annem evdeydik. Babam hala normal hareketlerini yerine getiremiyordu. 20 gün önce götürülmüş, feci şekilde işkence görmüştü. Kolları bacakları tutmuyordu, yürüyemiyordu. Sabaha doğru yine geldiler. Oldukça kalabalıktılar. Yüzleri kapalıydı. Telsizlerden sesler geliyordu. Hepimizi yataktan kaldırdıkları gibi götürdüler. Ama üstümüz giyinikti. Çünkü hep gelecekler diye beklediğimiz için üstümüzü soyunmuyorduk. Babam pantolonunu çıkarıp yattığı için giyene kadar dayak yedi. Zavallı adam pantolonunu giyene kadar kaç defa sırtına başına vurarak yere düşürmüşlerdi. Annem Kürtçe ağıt yakarak dövünerek ağlıyordu. Annemin sırtına da silahın dipçiğiyle vurdular. Benim hiç sesim çıkmıyordu. Onlardan çok korkuyordum. Hala telsiz seslerinden çok korkarım. Korkudan donup kalmıştım. Sadece bakıyor ve sesleri duyuyordum. Biz her zamanki gibi babama götürecekler diye düşünüyorduk. Hepimizi dışarı çıkardılar. Bu ara küfür ederek itip kakıyorlar bizi. Arabaya bindirirken gözlerimizi bağladılar. Ne kadar gittik bilmiyorum. Yine ite kaka arabadan indirip bir yerlere götürdüler. Merdivenden indirildiğimiz için bir binanın bodrum katına indirilmiştik galiba. Benimle annem aynı yerdeydik. Annemin önceleri hiç sesi çıkmıyordu. Annemin orada olduğunu, arada bir inler gibi çıkardığı iniltiden, bir de mırıl mırıl yaktığı ağıttan anlıyorum. Bir de orada ellerimizi arkadan bağlamışlardı. Annemin ellerini bağlarken ona vurarak küfür etmişlerdi. Kıştı, soğuktu, ayaz vardı. Biz atıldığımız taş zemin üzerinde titriyorduk. Bir süre sonra babamın sesini duymaya başladık. Sürekli kardeşlerimin yerini söylemesini istiyorlardı. Annem, "Allah'ım, kulaklarımı sağır et ki bu zulmü duymayayım," diye inliyordu. Allah'a Kürtçe yalvardığı için çok kızdılar. Anneme vurarak, "Burada konuşmak yasaktır. Sen ne dille konuşuyorsun, yoksa bize küfür mü ediyorsun?" diyorlardı. "Birazdan kızmış yerlerinizi soğutacağız," diyorlardı. Ben ne demek istediklerini o an anlayamadığım için içimden, "Zaten burası çok soğuk, daha nasıl soğutacaklar?" diye düşünüyordum. Her tarafım titriyordu. Babamın sesini duymamak için ölmek istiyordum. Dudaklarımı ısırıyordum, sessizce ağlıyordum. Uzaktan yakından telsiz sesleri, konuşma sesleri geliyordu. Bir süre sonra babamın sesi kesildi. Acaba öldü mü diye soluk bile almaya korkarak etrafı dinlemeye çalışıyordum. Bir süre sonra yakınımdan soluk sesleri duydum. Birileri yüzüme üflüyordu. Alçak bir sesle, "Isıtayım mı seni?" dedi. Soluk alışlarını bir an kayınbabamın bana tecavüz ederkenki soluk alışlarına benzettim. İyice titremeye başlamıştım. İşte o an soğutmanın ne anlama geldiğini anlamıştım. Bacaklarımı birbirine yapıştırarak kendimi sıkmaya başlamıştım. Zaten iki büklümdüm, yüzü koyun yatıyordum. Hem kollarım hem gözlerim bağlıydı. Birden göğüslerimi sıkmaya, elini arkadan içime sokmaya başladı. Bağırmaya başladım. Annem de benimle birlikte bağırıyordu. Ya ona da aynısını yapıyorlardı ya da benim için bağırıyordu, bilmiyorum. Annem üzülmesin diye sustum, hiç bağırmadım. Bir süre sonra bana iki ayrı kişi tecavüz etmişti. O süre içinde annemin sesini bir defa duyabildim. Şöyle diyordu ağlayıp inleyerek, "Allah, sen kör mü oldun, yoksa sağır mı oldun, yoksa hem kör hem sağır mı oldun? Bu zulmü görüp duymaz mısın? Al canımı, al canımı, kurtar beni, bu zulüm bitsin. Biz ne yaptık, biz sana ne yaptık, biz bunlara ne yaptık? Yeter artık, yeter, bitsin artık bu acı." Aklımda kalan kadarıyla bu gibi şeyler söylüyordu. Kaç gün tuttular orada? 3 gün kaldık. Yine tecavüz ettiler mi? 3 gün içinde her gün 2 kişi tecavüz etti bana. Anneme de ettiler mi bilmiyorum. Ama aldığım seslerden ettiklerini düşünüyordum. Ben her tecavüzden sonra sürekli dizlerimin üstüne doğrularak, içime akıttıklarını ıkınarak dışarıya akıtmaya çalışıyordum. Her defasında bana gülüyorlardı. Onlardan hamile kalırım diye çok korkuyordum. "Göz altındayken anneniz de tecavüze uğramış mı? Sordunuz mu?" Soramadım ama bence uğramıştı. Sonradan duyduğuma göre tecavüze uğrayanlar hep yıkanmak isterlermiş. Bunu biz buraya geldikten sonra bir avukat söylemişti. Ben o duyguyu kayınbabam bana tecavüz ettikten sonra yaşamıştım. Sürekli yıkanmak istiyordum. Kendimi çok kirli hissediyordum. Ama onun için yıkanmak istediğimi bilmiyordum. Sanki içim yanıyormuş da yıkansam serinleyecekmiş gibi geliyordu bana. Annem de o günden sonra hep yıkanıyordu, ben de yıkanıyordum. O avukat öyle dedikten sonra anladım ki annemi de tecavüz etmişler. Bunları annenizle hiç konuşmadınız mı? Hayır, konuşmadık. Neden konuşmadınız? Bilmiyorum. Sadece sustuk. Sanki hepimiz sessiz bir karar almıştık. Susma kararı. Ama herkes birbirinin bir şeyler yaşadığını biliyordu. Biliyordu ama sormuyordu. Bu konuda kimse kimseye ne bir şey sordu ne de söyledi. Babam bile sormadı. Babam bize orada ne yapıldığını hiç sormadı. Babam bizden 2 hafta sonra bırakıldı. Babam bırakıldıktan bir gün sonra sadece kendi kendine konuşur gibi sofrada yemek yerken, "Buralardan gideceğiz," demişti, o kadar. Zaten o olaydan kısa bir süre sonra biz göç edip buraya geldik. Ama göç edene kadar 2 defa daha götürüldük. "Yine tecavüz ettiler mi?" "Yok, sadece dövdüler. Siktirin gidin dediler. Zaten her götürdüklerinde aynı şeyi söylüyorlardı." "Sonra eşin de mi İstanbul'a geldi?" "Evet, askerliği bittikten bir süre sonra geldi." "Eşinize tecavüze uğradığınızı söylediniz mi?" "Hayır, söylemedim. Namusumu koruyamadım diye beni öldürürdü. Suçlu ben olurdum. Zaten artık kocamla birlikte olmak istemiyordum. Ne zaman bana dokunsa sanki o da bana tecavüz ediyordu. Bana dokunmasını istemiyordum. Onu babasına benzetiyordum. Onu istemediğimi anlamıştı. Benden şüphelendi, bir başkası var diye. Ben İstanbul'a geldiğimden beri çalışıyorum. Önceleri konfeksiyonda çalıştım, sonra da evlere temizliğe gitmeye başladım. 6 yıldır evleri temizliğe gidiyordum. Kocam evlerde çalışmamı istemiyordu ama zor durumdaydık. Sonra beni dövmeye başladı. Neden onunla yatmak istemiyorum diye. Bir gün zorla benimle yatmak istedi. Yüzünü gözünü tırmalayarak kan içinde bıraktım. Beni dövdü. Sesime babam uyanmıştı. Babam onu evden kovdu. Bana da çok kızdı. Bir süre sonra duydum ki yurt dışına gitmiş. Boşandınız mı? Zaten resmi nikahımız yoktu. Evleri temizliğe gidiyorsunuz. Çalıştığınız yerlerde sizi rahatsız eden oldu mu? Çok oldu. Öyle yerlere bir daha gitmiyorum. Ya da yanımda birini götürüyorum. Bir defasında bir eve temizliğe gitmiştim. Evin hanımı yazlığa gitmişti. Birkaç gün sonra dönecekleri için evi temizlememi istediler. Ben kocasının iş yerine uğrayıp anahtarı aldım. Eve gelip temizliği yaptım. Mutfağı temizliyordum. Kadının kocası geldi. Ben kapıyı açtıktan sonra yine mutfağa gittim. Bir süre sonra peşimden mutfağa geldi. Elimde bir tencere vardı. Onu kuruluyordum. Bana senin gözlerin ne güzelmiş dedi. Ben sadece yüzüne baktım. Hiç cevap vermedim. Ben tencereyi yerine yerleştirirken arkadan belime sarılıp beni kendine doğru çekti. Ben tencereyi kaptığım gibi kafasına indirdim. Yüzüme tokat attı. Seni gebertirim diye elime bir bıçak aldım. Beni kovdu. Bir daha o eve gitmedim. Hala erkeklerden nefret ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Birçok defa benimle evlenmek isteyenler oldu ama ben kabul etmedim. Hiç doktora gitmeyi düşünmediniz mi? Yok, düşünmedim. Doktor benim yaşadıklarımı bana unutturamaz. Hiçbir şey yaşadıklarımı bana unutturamaz. Bir daha bir erkek bana dokunsun istemiyorum. Kaç yıldır susarak yaşadınız? Yaşadığınız olayları kimseye anlatmadınız. Ama şimdi kendi isteğinizle konuşmaya karar verdiniz. Nedenini öğrenebilir miyim? Aslında bir gün bunları birine anlatacağım hiç aklıma gelmezdi. Hatta bir gün ortaya çıkarsa diye hep korktum. Meryem ablamdan telefonda konuşurken duydum. Siz onlara gelince sizin konuşmalarınızı dinledim. Sonra düşündüm, çok düşündüm. O kadar düşünüyordum ki uyuyamıyordum. Sanki içime bir kurt girmişti. Sen de anlat diye. Bilmiyorum, belki de artık yaşadığım bu korkunç şeyleri yüreğim taşımak istemedi. Belimi büküp kırdığını hissediyordum. Aklıma geldikçe elimde olmadan iki büklüm oluyordum. Hiç farkına varmadan sürekli ıkınıyordum. Bir bidonun içine bağıracağıma sizinle konuşmak belki daha iyi gelir bana diye düşündüm. Ne demek bidonun içine bağırmak? O olaydan sonra sürekli bir bidonun içine bağırdım. Bağırmasam yaşayamazdım. Ne zaman yüreğim şişse, ki hep şişti yüreğim, ağzımı bir bidonun içine sokup bağırıyorum. Bağırıyorum, bağırıyorum. Nefesim kesilene kadar bağırıyorum. Yoksa çatlar ölürdüm. Belki de bunun için hala yaşıyorum. Neden bir bidon? Kimse çığlığımı duymasın diye. 4. ayrımın sonu, sayfa 79.